şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.
Merhaba değerli dinleyiciler, ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. İran'la 5+1 ülkelerinin uzun süredir devam ettirdiği nükleer müzakerelerde bir çerçeve anlaşma sağlanmış durumda. Anlaşmanın dış koşullarını belirliyor. Bundan sonra önümüzde 3 aylık bir süreç daha var anlaşmanın yeni bir aşaması için. Ancak bu boyut bile dünya siyasetini dalgalandırmaya yetti. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama bu uzlaşmayı tarihi bir uzlaşma olarak değerlendirdi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ise derhal tepki gösterdi. Obama'ya seslenerek nükleer anlaşmanın İsrail'in varlığını tehdit ettiğini, kabul edilemeyeceğini söyledi. Tahran'da ise kutlamalar bütün gece boyu yaşandı. Uluslararası camiada İran'ın sistemin içerisine meşru bir ülke olarak kabul edilişi ve İran'a yönelik ambargoların kaldırılabilmesi için son derece önemli bir anlaşmaydı bu. Orta Doğu'da bütün dengeleri, bütün devletler arası, ülkeler arası ve örgütler arası ilişkileri değiştirme potansiyeli olan son derece önemli bir anlaşmaydı bu. Yemen'de ise kara harekatı başladığı iddiaları var. Hava harekatı devam ediyor. Sivil ölümlere ilişkin haberler yağmaya devam ediyor. Değerli dinleyiciler, biz programımızın ikinci bölümünde Milli Güvenlik ve Dış Politika uzmanı Sait Yılmaz ile Yemen münasebetiyle Orta Doğu'daki durumu, Arap ordusunun yaşayıp yaşayamayacağını ve Arap ordusunun ne işe yarayacağını konuşacağız. IŞİD bölgeye gönderilen tonlarca gıda yardımını ele geçirip yakarak güç gösterisi yaptı. Avrupa ile uzlaşmayacağını bir daha ortaya koydu. Germanwings uçağıyla ilgili iki flash gelişme var. Alman pilot hakkında yeni iddialar ortaya atılıyor ama en önemlisi ikinci kara kutu bulundu. Yemen'de ilk Amerikan askerinin öldürüldüğü haberi de geliyor. Çin'de lise öğrencilerine bıçak eğitimi veriliyor. 4 Nisan'da kanlı ay tutulması yaşanacak. 4 Nisan Cumartesi günü bu yüzyılın en sıkıcı ay tutulması olarak tanımlanıyor. 4 Nisan'da gökyüzünde hava açık olduğu takdirde izlenebilecek. İngiltere'de bir çift ülkenin en büyük piyangolarından olan 1 milyon sterlinlik Euro Millions ikramiyesini 20 ay arayla 2 defa kazandı. Uzmanlar bu olasılığın 283 milyarda bir olduğunu söylüyor. Körfez ülkelerinde kum fırtınası var. Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn ve Kuveyt bu fırtınanın etkisi altına girmiş durumda. ABD, Çin'in okyanusta yapay ada oluşturduğunu açıkladı. Yarmuk'u ele geçiren IŞİD burada tuturmayı başaramadı. Yarmuk'tan geri püskürtüldü. Değerli dinleyiciler, programımızın bu bölümünün sonuna geldik. Programımızın ikinci bölümünde Milli Güvenlik ve Dış Politika uzmanı Sait Yılmaz ile Orta Doğu'yu konuşacağız. Ancak ondan önce kısa bir müzik arası veriyoruz.
I'm a little fast. Değerli dinleyiciler, programımızın ikinci bölümüne geldik. Konuğumuz Milli Güvenlik ve Dış Politika Uzmanı Doçent Doktor Sait Yılmaz. Hoş geldiniz Sait Bey.
Çok teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Sait Bey, uzun süredir kuzeyde Ukrayna etrafında bir askeri hareketlilik, NATO ve Rusya arasında bir gerilim varken güneyde Yemen'de yine bir askeri hareketlilik başladı ve bir uluslararası ya da çok uluslu bir güç oluştu. Yeni bir ve bunun kalıcı olabileceğine dair izler de var, kararlar alındı, bir tür Arap gücü şeklinde. NATO ile Rusya arasında da karşılıklı çatışmalar, atışmalar devam ediyor. Önceki gün bir açıklama geldi. NATO Rusya'yı hedef olarak görmüyor, tehdit olarak görmüyor diye, ama Rusya bu fikirde değil ve NATO'yu gözleyenler de pek o fikirde değiller. Ben size şunu sormak istiyorum. Bu türden askeri örgütlerin NATO bildiğimiz en eski ve en yaygın ve uzun süredir dayanıklı olanı, bir de bu Arapların oluşturmak istediği yeni güç var. Ben biraz NATO'dan yola çıkarak bu yeni gücün kalıcı olup olmayacağını, fonksiyonlarını, hem NATO'nun ürettiği sorunları ya da çözmeye aday olduğunu, öne sürdüğü sorunların ne olduğunu, hem de bu yeni gücün nasıl değerlendirilmesi gerektiğini sormak istiyorum size.
Şimdi NATO'nun yola çıkacak olursak, NATO tabii Soğuk Savaş sonrasında düşmanını arayan bir örgüt haline dönüştü. Çünkü Soğuk Savaş bitene kadar bir ideolojik savaş vardı, iki kamp vardı. Sovyetler Birliği çökmesiyle birlikte bu sözde ittifakı bir araya getiren madde 5 denilen tehdit ortadan kalktı. NATO'nun buna reaksiyonu yeni dönemde kendine yeni tehdit ve riskler aramak oldu. Ve NATO bir savunma örgütü olmaktan gittikçe bir güvenlik örgütü olmaya başladı. Ve önce madde 5 dışı, yani ittifakın kendini savunmasının dışında görevler buldu kendine. Bu varlık kendini devam ettirsin diye. Akabinde alan dışı diye bir konsept uydurdular. Dolayısıyla NATO ülkelerin sınırının dışındaki bölgelere de, işte Afganistan'a gitmek de bu şekilde mümkün oldu. Ve NATO gittikçe kendi kuruluş amaçlarının dışında Batı'nın çeşitli amaçlarına hizmetten bir örgüt haline gelmeye başladı. Ancak bu son Ukrayna'daki patlak veren krizle beraber tekrar NATO komutanı Bienvenat açıklama yaptı. Dedi ki, biz Soğuk Savaş boyunca bütün planlarımızı Rusya'yı bir partner, ortak olarak görerek yapmıştık. Şimdi durum değişti ve şimdi NATO tekrar o eski büyük güç mücadele dönen bir yapı içine dönmeye çalışıyor. Doğu Ukrayna'da yeni yapılanmalar, işte reaksiyon kuvveti biliyorsunuz 13 bin kişi dışında 30 bin kişiye çıkarıyor. Ve ne yazık ki Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül'den beri dünya politikalarında gittikçe dış politikasının silahlandırılması, yani askerleşmesi dış politikasının, bugün NATO'yu için aldı. Fakat Amerika NATO'dan memnun değil. Neden memnun değil? Çünkü NATO'nun üye sayısı şu anda 28'e çıktı. Ve Libya'da görüldü ki, ya da başka yerlerde görüldü ki, NATO ülkeleri Amerika'nın çıkarları için her yere gitmek istemiyorlar. Ve Amerika aslında NATO'nun kredisini Afganistan'da bitirdi. Yani Afganistan'da görüldü ki orada bir terörle savaş yok. Amerika'nın kendi çıkarları var. Libya'da görüldü ki 28 ülkenin sadece 8'i bu harekata katıldı. Bunların ancak 3 veya 4'ü aktifti. Bunların da işte Fransa gibi, İngiltere gibi ülkelerin petrol çıkarları vardı. Amerika bunu geriden destekledi. Ve burada görüldü ki ittifakın içinde büyük kırılmalar var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu'da çıkarları var. Asya Pasifik'e gitmeye hazırlanıyor. Ve artık NATO Amerika için özellikle Avrupa ülkelerinin gittikçe savunmaya az para harcamaları, bir türlü ittifakın iki tarafında, yani Atlantik'in iki arasındaki bu güç farkının kapatılamaması, NATO'nun dışında başka alternatifler Amerika'yı itiyor. Şimdi mesela burada uzun zamandır Amerika Birleşik Devletleri Körfez İşbirliği Konseyi vasıtasıyla bir askeri birlik, yani bir Orta Doğu NATO'su kurmaya çalışıyor. Bu Yemen'deki kriz şimdi buna bir vasıta teşkil etti. Şimdi bu 40 bin kişilik kuvvet ne demek? Bu bir kere açıkça bölgede İran'a karşı bir kuvvet demek. Yani Sünni-Şii cephesinin çekişmesinin bir parçası demek. Bu en çok kime hizmet edecektir? İran'a karşı olan bir ittifak İsrail'e ve Amerika'ya hizmet edecektir. Yani burada Sünni safları sıklaştırarak siz daha çok silah satacaksınız. Bunları birbirine karşı karşıya getirecek bütçenizden tasarruf edeceksiniz. Amerika'dan bahsediyorum. Amerika ve İsrail yerine hedef şu anda Müslüman ülkelerin kendileri olacak. Yani bunlar birbirini yok edecekler. Siz en sonunda tabiri caizse partiyi toplayacaksınız. İşte bundan sonra bu Arap kuvveti Bahreyn'de, Irak'ta, Yemen'de ve daha da büyük bir cephede İran'da karşı karşıya gelmek için senaryo verecek. Bunlar kullanılacak. Sadece terör örgütleri değil, ulus devletlerde, buradaki Arap devletlerde birbirleriyle çarpıştırılarak Batı'nın emperyalist amaçlarına hizmet eden büyük bir kaos ortamı yaratılacak. Umarım ki Arap devletleri bu yanlış hesaplardan dönerler. Çünkü mezhep çatışmasının ne bölgeye, ne İslam dünyasına, ne dünya barışına hiçbir şekilde faydası olamaz. Doğru yol bu tür sorunların oturup diplomatik yollara çözülmesi. Şimdi mesela Yemen örneğine geldiniz. Şimdi dünyaya öyle bir şey pompalandı ki sanki Yemen'de bir Sünni-Şii çekişmesi varmış. Husiler Sünni'ymiş, diğerleri Sünni'ymiş. Hayır. Şimdi buranın zaten bir lideri vardı. Yani 31 yıldır Cumhurbaşkanlığı yapan Abdullah el-Salih var. 2011 yılında bir ayaklanma çıkararak bu adamı Arabistan'a kaçırdılar, tehdit ettiler. 2012 yılında bu adamı liderlikten aldılar. Ve bu adam oraya döndükten sonra 2 yıl onun yardımcısı olan Hadi, Mansur el-Hadi Cumhurbaşkanlığı yaptı. Ve Cumhurbaşkanlığı yaparken de o bölgedeki Husilerin, Salih'in bir daha güçlenemeyeceğini düşündüler. Ve ülkeyi bir baskı rejimine çevirdiler. Şu anda yapılan Husiler ve Salih güçleri birlikte bu Hadi güçlerine karşı savaşıyorlar. Ve asıl burada yapılan iş bir Sünni savaşı değil, Arabistan'ın ve Amerika'nın adamı Hadi'nin bölgede bir otoriter rejim kurarak Amerika'nın dediklerini yapması, onun dilinden çıkmaması için bir otoriter rejim kurması. Yani Yemen'de demokrasi istenmediği için Husiler ve Salih güçleri sanki bir Şii hareketiymiş gibi gösteriliyor. Yani Orta Doğu'da büyük bir algı yönetim var. Bu algı yönetimi içinde Sünni Şii çatışması altında Batı kendi çıkarlarına uygun bir savaş ortamını bugün de Yemen'den ne yapıyor? Yeni aktörlerle piyasaya sürüyor. Daha da kötüsü terör örgütlerinden de öte devletleri de bu işe sokuyor. Mesela Yemen'de El-Kaide var. Bu Yemen'deki El-Kaide işini kim üzecek? Yani Husileri de kaybederseniz El-Kaide ile baş başa kalacaksınız. Bunun da hesabını yapmak zorundalar.
Evet. Peki hocam, siz bu Arap NATO'su tabirini kullandınız. Kalıcı bir güç olma ihtimali görüyor musunuz bunda?
Asla görmüyorum. Çünkü bütün bu bölgedeki ülkelerin demokrasileri aynı. Yani Bahreyn'de mesela bakın işte %55 Şii yaşıyor. Irak zaten %60 Şii. Umman mesela şey değil. Ne Sünni ne Şii. İbadi Müslümanlar. Onlar zaten bu Yemen harekatına da katılmadılar. Efendim yani Mısır'ın korkusu hani Güney'de Aden'de eğer Yemen'de bir Şii şey olur da acaba madem Mandap dediğimiz bu körfezi yani Hürmüz Boğazı'nı Arap Yarımadası'ndaki öbür ucunu eğer tutarsa Mısır'ı etkileyebilir. Bence bu güç kalıcı olamaz. Geçmişte de bu dönemde olmadı. Çünkü bunların güçleri ve hepsinin politik olarak beklentileri farklı farklı. Şu an Suudi Arabistan'ın çubuğunu izleyen bu ülkelerin demokrasileri aynı. Bence Orta Doğu'da bir domine teorisi işliyor. Demokrasiler aynı olduğu için işte Irak'ın Suriye'nin başına ne geldiyse Yemen'de bu ne olduysa yarın bir gün bunların hepsi Bahreyn'de ya da başka ülkelerde olacak. Bu ittifakı böyle Batı'nın desteğiyle silahıyla birbirine vurdurarak ancak bu ülkeler kendileri parçalarlar. Böyle bir ittifak kalıcı olamaz. Ancak bu bölgenin silahlanmasına ve bölgenin başından beri planlanan uzun savaş senaryosunun yani yeni ortadığının yaratılmasının bir vasıtası olurlar. Ben bunu bir ittifakı daha çok bir koalisyon olarak görüyorum.
Peki hocam, son olarak şunu sormak istiyorum. İran nükleer müzakere masasında müzakereler bitilmesi öngörülen tarihin ötesine uzadı, sarktı. Birçok küresel güç sadece 5+1 değil, yakından izliyor, bir sonuç bekliyor. Buranın Orta Doğu'yu etkileyeceğine de muhakkak gözüyle bakılıyor. Zaten onun içerisinde her şeyin olup bittiği bir yandan belirtiliyor. Bu müzakerenin başarılması ihtimalini görüyor musunuz ve başarılması halinde Orta Doğu'da dengelerin değişebileceği fikrine katılıyor musunuz?
Şimdi zaten Suudi Arabistan'ı en çok endişeli düşüren konu ABD'nin İran'la bu yakınlaşması oldu. Şimdi İran'da yapılan görüşmeler şu anda sanki bir olumlu bir havada gidiyor. Bunun sebebi de sanki görüşmelerin sonucu İran'a ne kadar zenginleştirilmiş uranyuma müsaade edileceğinin yani miktarının belirlenmesine odaklanmış gibi gözüküyor. Bu konuda bir çözüm olacak gibi gözüküyor. Ancak ben bu aşamada İran'la yapılan bu görüşmelerin sadece bir oyalama olduğunu, bir nafile tur olduğunu düşünüyorum. Çünkü Orta Doğu ile ilgili büyük bir senaryo var. Bu senaryo işte Suriye'de şu anda bu IŞİD'le, El-Kaide ile mücadele için Amerika İran'ı ne yapıyor bu bölgede? Kendi amaçları için kullanıyor. Yani Suriye'deki durum eğer Esad giderse daha kötüye gidecek. Daha kötüye gittiğini bildiği için ve bu IŞİD'le ve El-Kaide ile mücadele için İran'dan faydalanma imkanı olduğu için şu anda ilişkilerini belli bir seviyede götürüyor. Çünkü Orta Doğu'daki hesaplar için şu an İran'la ve Suriye ile savaşmanın ya da onun karşısına almanın zamanı değil. Ben bu görüşmelerin daha çok bölgedeki diğer gelişmeleri hızlandırabilmek, İran ve Suriye ile ilgili senaryoyu daha geri plan atabilmek için geçici bir dönem olduğunu, bu görüşmelerden bir şey çıkacağını zannetmiyorum. Yani İran da kendi kendini kandırmasın. Çünkü Amerika'nın çıkarları yıldan yıla değişmez. Amerika'nın Asya Pasifik'e açılabilmesi için, Asya'da bir güç olabilmesi için İran'da bir Amerikan yanlısı rejim iktidara gelmesi lazım. Bu Amerika'nın olmazsa olmazdan asla vazgeçmeyecektir. Bunun zamanlaması önemlidir. Şu an Amerika ekonomik olarak zor durumda. Savunma bütçesi zor durumda. Ve Orta Doğu'da başka hesaplar peşinde. İran senaryosunu şu anda sadece dondurmaya, İran'ı nötr hale getirip karşısına almamaya, zaman kazanmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Evet. Değerli dinleyiciler, konuğumuz Milli Güvenlik ve Dış Politika uzmanı Doçent Doktor Sait Yılmaz idi. Yemen'i, Yemen'den ötürü oluşturulan Arap gücünü, oluşturulmak istenen Arap ordusunu ve NATO'yu konuştuk. Çok teşekkür ediyorum katılımınız için Sait Bey.
Ben teşekkür ederim. İyi günler.
Değerli dinleyiciler, bugünkü ve bu haftaki programımızın sonuna geldik. Hafta başı aynı saatte buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
Şu çözüm sürecine katkıda bulunmak istiyorsanız böyle bir haberi atamazsınız.
Ich wünsche Ihnen allen erfolgreiche, spannende
Tage. Нашей стране необходима действенная система оповещения.
Gazeteci yazar Ali Topuz, hafta içi her gün canlı bağlantı ve konuklarıyla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Dünya Hali, hafta içi her gün saat 20'de radyonuzda.